yorumuna başladığımız Levililer 1. bölümdeyiz. 1. bölümün konusu yakmalık sunudur. Levililer kitabı sunularla ve sunuların da en eskisi olan yakmalık sunularla başlar. Tanrı bu konuda Musa peygambere emirler vermektedir. Bu emirler sunuların nasıl sunulacağı ile ilgilidir. Sunu sürüden bir sığır olabilirdi ya da koyun, keçi, kuzu ya da oğlak olabilirdi. Kumru ya da güvercin olabilirdi. Sunu daha fazla ya da daha az değerde olabilirdi ancak doğru bir yürekle sunulduğunda Tanrı tarafından kabul edilirdi. Bu sunu yani yakmalık sunusu insanlarca bilinen en eski sunudur. Adem'in oğlu Habil Tanrı'ya böyle bir sunu getirmişti. Nuh ve İbrahim peygamber de bu çeşit adak sundular. Tüm adaklar tunç sunak üzerinde yapılırdı ama özellikle yakmalık adak bu sunak üzerinde sunulduğundan tunç sunağı aynı zamanda yakmalık sunağı da denir. Sunak ismini bu yakmalık adaktan almıştır. Bu adak öneminden ve öncelik payından dolayı 5 çeşit adaktan birincisi olarak önümüze çıkar. Bu sunu, eski deyimli adak, en derin anlamıyla İsa'nın ölümünü resimlemektedir. İnsan bu adağın en derin anlamını açıklayamaz. Çünkü bu adağın çizdiği resimde Tanrı'nın İsa Mesih'te gördükleri betimlenmektedir. Biz hiçbir zaman değerli dostum, Tanrı'nın Mesih'te gördüklerini göremeyiz. Burada ancak kutsal ruhun açıklayabileceği derin bir sır ile yüz yüze gelmekteyiz. Yakmalık sunu İsa Mesih'in kişiliğinden söz eder. O bizim yerimizi alandır. Elçi Paulus bu gerçeği Efesoslara yazdığı mektubunda belirtir. Mesih'in bizleri sevdiği ve bizim için kendini güzel kokulu beğenilir sunu olarak Tanrı'ya kurban verdiği gibi sizler de sevgi içinde yaşayın diyor Efesoslular 5. bölüm 2. ayette. Şimdi Leviler 1. bölüm 1. ayette şöyle diyor. Rab Musa'yı çağırıp buluşma çadırından ona şöyle seslendi. Evet, Rab Musa'yı buluşma çadırının içinden çağırdı. Artık 10 buyruğu verirken yaptığı gibi Sina Dağı'nın tepelerinden gök gürlemesi ve şimşeklerle seslenmiyor. Hayır, burada buluşma çadırının içinden ona barış içinden sesleniyor. Rab Musa'yı çağırdı. Değerli kardeşim, Tanrı'nın sesi onu duymak isteyenlere yöneliktir. Bunu görmek ve anlamak çok önemlidir. Günümüzde de Tanrı insanları kendisine çağırmaktadır. Barış ve esenlik bulmaya çağırmaktadır. Kilise zaten Tanrı'nın çağırdığı kişilerden oluşan bir topluluktur. Rab onları çağırdı ve bir beden oluşturdu. Yahudiler doğaüstü belirtiler ister. Grekler ise bilgelik ararlar ama biz çarmıha gerilmiş olan Mesih'i tanıtıyoruz. Yahudiler bunu bir yüz karası, diğer uluslarda saçmalık sayarlar. Oysa Mesih çağrılmış olanlar için ister Yahudi ister Grek olsunlar Tanrı'nın gücü ve Tanrı'nın bilgeliğidir diyor haberci Paulus. Çağrılmış olanlar derken sadece Tanrı'nın seslenişini duyan insanlardan söz etmiyor. Bu seslenişe doğru tepkiyi gösteren insanlardan söz ediyor. Şimdi size şu soruyu sorayım. Siz Rabbin sesini duydunuz mu? Onun çağrısına gerekli tepkiyi gösterdiniz mi? İsrail halkıyla konuş, onlara de ki diyor Rab Musa'ya, içinizden biri Rab'be adak olarak bir hayvan sunacağı zaman sığır ya da davar sunmalı. Leviler 1. bölüm 2. ayet. Şimdi içinizden biri derken herhangi bir kişi dile getirilir. Herkes gelip de Rab'be kurban sunabilir. 3. ayette eğer yakmalık sunu sığırsa kusursuz ve erkek olmalı. Rab'bin sunuyu kabul etmesi için onu buluşma çadırının giriş bölümünde sunmalı. Orijinal İbranice'de kişi bu adağı kendi özgür isteğiyle sunacak olursa onu buluşma çadırının giriş bölümüne getirmelidir. Böyle diyor. Bunu vurgulamak istedim çünkü özgür istek ile sunulan kurbanın önemi göz ardı edilemez. Rab-i İsa Mesih, eğer biri susamışsa bana gelsin ve içsin demişti. Bu sözüyle İsa, tüm insanlık ailesini kendisine gelmek için davet ediyor. Bu davet tüm insanlığa sunulmaktadır. Hiç kimse bu davetin dışında kalamaz. Ancak daveti kabul etmeyenler, tabi olarak davet dışı kalacaklardır. Rab-i İsa Mesih bu çağrıyı yaparken tek bir koşul ileri sürdü. Eğer bir kimse susamışsa, belki de efendim ben susamış durumda değilim diyeceksiniz. O zaman bu davet senin için değildir kardeşim. Ama her insan ruhsal açıdan susamış durumdadır. Bu bir gerçektir. Eğer susamışsan İsa seni de davet ediyor. Ona gelebilirsin. Senin susuzluğunu giderebilecek olan tek kişi İsa Mesih'tir. Yeşaya peygamber yüzyıllarca önce insanın ruhsal susuzluğunu görüp şöyle haykırdı. Ey sizler, her susuyan ve parası olmayan sulara gelin. Gelin satın alın ve yiyin. Gelin de parasız ve bedelsiz şarap ve süt alın. Yeşaya 55 ayet 1. Mesih'e gelmek isteyen her kişi gelebilir. Bir ihtiyaç, bir istek olmalı. Sen yaşamında bu ihtiyacı hissediyorsan ona gelebilirsin. Yakmalık sunu için iki çeşit hayvan kesilirdi. Sığır ya da davar. Sığırdan boğa söz konusu olabilir, davardan ise koyun. Yabani hayvanlar buna dahil olamazdı. Et yiyen hayvanlar asla adak olarak sunulamazdı. Başka hayvanları parçalayarak yiyen hayvanların hiçbiri İsa Mesih'i simgeleyemez. İsa Mesih insanları parçalamak için yeryüzüne gelmedi. Hayır, tersine onlar uğruna, yani insanlar uğruna, senin ve benim uğruma kendi hayatını vermeye geldi. Adak hayvanlarının seçiminde başka bir sınırlama daha vardı. Hayvan hem evcil olacaktı hem de kusursuz. Avlanan bir hayvan olamazdı. Sahibi için değerli ve ona yakın bir hayvan adak olarak sunulabilirdi. Çünkü böyle bir hayvan Mesih'i temsil edebilirdi. Tanrı kendi biricik oğlunu esirgemedi. Mesih çarmıh üzerinde acı çekerken babanın bu ölümde etkisiz kaldığını hiç de tahmin edemeyiz. Oğul yeryüzünde acı çekerken baba Tanrı da acı çekmiş oldu. Son sınırlama, adaklık hayvanının insana boyun eğen tipten bir hayvan olmasıydı. Bu İsa Mesih'in ne güzel bir resmini çizer değil mi? İsa Mesih baba Tanrı'ya her konuda boyun eğen itaatkar kul yerini aldı. O hizmet etmeye geldi ve sonuna kadar, ölüme kadar boyun eğdi, itaat etti. Yakmalık sunu Leviler kitabında verilen yasaların verildiği döneme kadar Tanrı'ya yaklaşmak isteyenlerin sunabilecekleri tek sunuydu. Yakmalık adak İbranice'de olah sözcüğüyle belirtilir ki bunun anlamı yukarıya yükselen diye betimlenir. Yakmalık sununun duman gibi göğe yükseldiğini söylemekle ne hata yapmış ne de saygısızlık göstermiş oluruz. Sunulan sunu, sunak üzerinde tümüyle yakılırdı. Külden başka hiçbir şey kalmazdı. Bu yine değerli kardeşim, İsa Mesih hakkında bir resimleme yapar. Tanrı İsa'yı bu yakmalık sunu olarak görür. Hayatını tümüyle başkaları için yaşamış olan İsa Mesih, bu yakmalık sunu da net şekilde görülebilir. Pavlos Efeslilere yazdığı mektubunda şöyle diyor: Mesih bizi nasıl sevdiyse ve kendisini bizim için güzel kokulu bir sunu ve kurban olarak Tanrı'ya sunduysa, siz de öylece sevgi yolunda yürüyün. Efesoslular 5 ayet 2. Leviler kitabının bu ilk bölümünün, yani birinci bölümün 9, 13 ve 17. ayetlerinde görüyoruz ki yakmalık sunu Rabbi hoşnut eden koku olarak betimlenir. Rab Tanrı İsa Mesih de bu özelliği görür ve biz de onun izinden gideceksek bizim hayatımız da onunkine benzer olmalıdır. Belki de kardeşim sen bu özelliği İsa Mesih'te görmüyorsun. Bazen ben de bunu göremiyorum. Ama Tanrı bunu Mesih'te her zaman görmektedir. Bu benim sevgili oğlumdur. Ondan hoşnutum diyen baba Mesih'te bu özelliği gördüğü için bunu söylemiştir. Ne demek istiyor Rab? Senin ve benim günahlarım için Mesih'in yapmış olduğu işten memnun kalmıştır. Eğer sen tüm güvenini İsa Mesih'e bağlayıp hayatını ona teslim edebildiysen, o seni sonsuza dek kurtarmaya, günahının yaraştırdığı cezanın bedelini ödemeye yeterlidir. İşte Tanrı bundan hoşnut olmuştur. Seni ve beni sevdiği için kardeşim, şimdi sana sorulması gereken bir soru vardır. Sen onun yapmış olduğu işten dolayı hayatında tatminkarlık buldun mu? Belki ikinci ayette okuduklarımızı fark ettiniz. Orada diyor ki, adak kusursuz ve erkek olmalı. Sununun erkek ve kusursuz olması güçten söz eder. Rab İsa Mesih'in kurtarmaya gücü olduğunu dile getirir. İbraniler mektubunda İsa hakkında onun aracılığıyla Tanrı'ya yaklaşanları tamamen kurtarmaya gücü yeter. Çünkü onlara aracılık etmek için hep yaşamaktadır der. Evet, sunu hem erkek olacaktı hem de kusursuz. Bu yine İsa Mesih'in kusursuzluğunu dile getirir. Mesih'in günahları kaldırmak için ortaya çıktığını ve kendisinde günah olmadığını bilirsiniz diyor Elçi Yuhanna 1 Yuhanna 3 ayet 5'te. Petrus ise onun hiç günah işlemediğini belirtir. O günah işlemedi. Ağzından hileli bir söz çıkmadı. 1 Petrus 2 ayet 22. Elçi Paulus ise İsa'dan söz ederken onun günahı bilmediğini vurguladı. Tanrı Mesih sayesinde kendisinin doğruluğu olalım diye günahı bilmeyen Mesih'i bizim için günah yaptı. 2. Korintoslular 5 ayet 21. İbraniler mektubunun yazarı ise İsa'nın günahkarlardan ayrı olduğunu belirtir. Böyle bir başkahinimiz kutsal, suçsuz, lekesiz, günahkarlardan ayrılmış ve göklerden daha yücelere çıkarılmış bir başkahinimiz olması uygundu diyor. Yahya peygamberin eliyle vaftiz olduktan sonra babanın yani baba Tanrı'nın tanıklığını alan İsa şu sözlere tanık oldu. Sevgili oğlum budur, ondan hoşnutum. Matta 3 ayet 17. Adağı sunan kişi bunu zorunlu olarak değil gönüllü şekilde yapacaktı. Egemen Tanrı'nın önünde kabul edilebilmesi için adak gönülden sunulacaktı. Kurban edilen hayvan ileride kendini tek bir kez sonsuz kurban olarak sunacak olan İsa Mesih'e işaret ettiği için kurbanı sunan kişi Tanrı önünde kabul edilecekti. Hayvan Tanrı'ya diri olarak sunulamazdı. Öldürülüp sunulmalıydı. Yani diri diri yakılamazdı. Bu çok önemli ve gerekliydi. Biliyor musunuz? Bizi günahlarımızdan kurtaran unsur İsa'nın kusursuz hayatı ve bizim onun bu hayatına hayran kalışımız değildir. Bizi kurtaran İsa Mesih'in ölümüdür kardeşim. Günahlıyı kurtarabilecek tek şey günahsız bir hayatın ölmesidir. Tek günahsız hayat ise İsa Mesih tarafından yaşandı. Müjde yazılarında İsa Mesih'in çarmıh üzerinde öldüğü anda kutsalların kutsalını diğer bölümlerden ayıran perdenin, şimdi dikkat edin aşağıdan yukarıya doğru değil, yukarıdan aşağıya doğru yırtıldığını okuyoruz. Bu demek oluyor ki artık Mesih aracılığıyla biz Tanrı'nın huzuruna girebiliriz. Bunu olanaklı kılan İsa Mesih'in ölümüydü. Yeryüzünde yaşadığı hayat değildir. Günahlıyı kurtaran da onun ölümüdür. Bu nedenle ey kardeşler, İsa'nın kendi kanı sayesinde perdede yani kendi bedeninde bizi açtığı yeni ve diri yoldan kutsal yere girmeye cesaretimiz vardır diye okuyoruz kutsal sözde. Perde İsa'nın bedenini temsil ediyordu. Aslına bakacak olursak göreceğiz ki İsa'nın kusursuz hayatı bizi sonsuza dek Tanrı'dan ayrı kalmaya mahkum eder. İsa Mesih tamamen kusursuz, biz ise tümden kirli ve kusurluyuz. Tanrı'nın bizden talep ettiği kusursuz ve günahsız bir hayat sürdürmememizdir. Yani yapamıyoruz bunu. Hiçbir zaman da yapamayız. Biliyoruz ki biz Mesih İsa gibi kusursuz bir hayat yaşayamayız. İnsandan beklenen en üstün hayat tarzını ancak İsa yaşayabildi. Bu nedenle Baba Tanrı kendi biricik oğlu hakkında sevgili oğlum budur, ondan hoşnutum diyebildi. İnsanları günahlarından kurtaracak olan İsa'nın ölümü onun kurban edilişiydi. Bizim kendi geleneklerimize bakmak yeter. Kurban bayramında kesilen kurban, dinin buyruğunu ya da bir adağı yerine getirmek için kesilir ama Türk Dil Kurumu kurbanın mecazi anlamını şöyle açıklar. Bir ülke uğruna feda edilen ya da kendisini feda eden kimse. Düşününüz bir kez. İnsanın günahlarını örtmek yüce bir amaç sayılamaz herhalde. Er ya da geç o günahların hesabı bir gün sorulacaktır. Yani insanın günahlarını örtmek için kendi canını kim feda edecektir? Eski antlaşmada belirtilen bu sistem ile bütün kurbanların kesilmesi, günahların örtülmesi geçici bir dönem içindi. Şimdi başka bir tasarıyı ele alalım. Diyelim ki bir kişi günahlarımız uğruna ölür ve onun ölümüyle tüm günahlarımız ortadan tümüyle kalkar. O zaman o kişinin ölümü değerli olmaz mı? Olur elbet ve gerçekten de olmuştur. Günahlı insan günahlarından arınmadan Tanrı'nın huzuruna giremez. Onun önünde durup da dua etse bile günahlı durumunda günahları kabul edilemez. Rabbin çadırında ve daha sonra tapınakta bulunan eşyaların kurban kanıyla temizlenmesi, Tanrı'nın huzuruna temiz olarak girilmesi gerektiğini simgelerdi. İsa Mesih'in dünyaya gelerek günahlarımız uğruna kurban oluşuna dek bu simgesel arıtılmanın uygulanmasını Tanrı onaylamıştı. Ama bu gibi kurbanların insanı günahlarından temizleyemediğini de açıkça bildirdi. Kurban olarak kesilen hayvan aslında kusursuz kurban olan Mesih'i simgeliyordu, temsil ediyordu. Kesilen hayvanların kanı, çarmıh üzerinde günahlı insan için dökülen kutsal kanın bir örneği, bir resmiydi. Günahlı insanı günahlarından arıtan, onu Tanrı katına girmeye layık kılan bu hayvanların kanı değildi. Ezelden kurban olan sonsuz kuzunun, yani İsa Mesih'in kanıdır. Mesih gökteki asıl kuzudur. Mesih'in kanıyla temizlenmiş olan imanlılar, gökte adları yazılmış olan asıl topluluktur. Tanrı'nın asıl huzuru ne bir çadır ne de bir binadır. Tanrı'nın asıl huzuruna Mesih'in kanıyla girilebilir. Tüm bunları kendi isteğiyle yaptı İsa Mesih. Herkes için yaptı bunu. Ama kurtuluş bulmak istersen kardeşim ona gelmelisin. İsa yol, gerçek ve yaşam benim dedi. Ben aracı olmadan, benim aracılığım olmadan babaya yani Tanrı'ya kimse gelemez. Yuhanna 14 ayet 6. Belki de düşünebilirsin, bu biraz dar görüşlü bir şey değil mi? Yani Tanrı neden bu kadar katı bir kural koysun? Başka yollardan Tanrı'ya yaklaşmak mümkün değil mi? Bu soruları sorabilirsin ama sonunda gerçekler ortadadır. Bu yol seni ve beni Tanrı'ya götürürken diğer yollar götürmez. Sen kardeşim bu konuda özgür isteğini kullanabilirsin ama gerçek budur. Kurtarıcımız Tanrı iyiliğini ve insana olan sevgisini açıkça gösterdi. Bizi doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil. Hayır. Kendi merhametiyle, yeniden doğuş yıkamasıyla ve kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize bol bol döktüğü kutsal ruhun yenilemesiyle kurtardı diye yazar Tanrı sözü Titus 3 ayet 5'te. Son olarak adak buluşma çadırının kapısında sunulacaktı. Bu da yine yapılması ısrarla istenilen bir şeydi. Başka bir yerde olamazdı. Neden böyle buyurulmuştu? Çünkü bu şekilde İsrailoğulları putperestlikten korunmuş olacaklardı. Bu halk nedense kerelerce putperestliğe sürüklenmişti ve sonunda Rab onları Babil'e sürgün etti. Orada onlara öyle bir ders verdi ki bir daha putperestliğe kaymak istemediler. Bu şekilde sunulan adak bizim için de bazı ruhsal ilkelere ışık tutar. İnsan genelde kendi zevkine ve isteğine göre Rabbe yaklaşabileceğini sanır. Oysa ona yaklaşmak günahlı insana tanınan bir ayrıcalıktır. Kendi keyfimize ve zamanlamamıza göre Rabbe yaklaşamayız. Rabbe yaklaşmak için kendi koşullarımızı seçemeyiz. Bazen duyarım. Durumu araştırdım, kitabı inceledim ama yeteri kadar ikna olamadım. Zaten gelecek bazı sorularım belki yanıtlanacak. O zaman Tanrı'yı aramaya koyulurum. Ne kadar akılsızlık ve saygısızlık değil mi? Kardeşim, Rab bizi günahlarımıza göre yargılamış olsaydı hepimiz yok olurduk. Yeşaya peygamber çevresindeki insanlarla birlikte kendi günahlı durumunu görüp hepimiz murdar şeyleriz ve en iyi işlerimiz bile kirli paçavra gibidir dedi. Neden? Çünkü günahlıyız. Günahı yüzünden her insan lanet altında doğar. Bunu unutmayalım. Ama Tanrı insanı sevdiğinden dolayı ruhsal bereketini kısıtlamadan ona vermek ister. Kutsal Söz, ruhsal alanda sağlanan berekete özel bir ad vermiştir. Buna inayet ya da kayra der. Bu sözü bol bol kullanıyoruz ama aslında inayet, kayra ya da lütuf nedir? İnayet, Tanrı'nın sonsuz sevgisinin ölçülemeyecek biçimde iyilik niteliğinde ifadesidir. Kurtarıcı Tanrı'nın insana gösterdiği karşılıksız sevgi ve iyiliktir. Karşılıksız demeliyiz çünkü inayet ne parayla ne de dinsel işlerimizle kazanılabilir. Gökten yağan yağmur, Tanrı'nın bize karşılıksız olarak sağladığı nimet olduğu gibi, inayette karşılıksız biçimde İsa Mesih'in bizler için yaptığı iş sayesinde sağlanmıştır. Ruhsal alanda Tanrı'nın inayeti şudur. Biz günahlarımızdan dolayı sonsuz ölümü hak ettiğimiz halde Tanrı günahlarımızı bağışlıyor, bizi sonsuz ölümden kurtarıp bize sonsuz yaşam veriyor. Nasıl yaptı bunu Tanrı? Biz hiçbir şey yapmadan, kendi iyilik işlerimize güvenmeden günahlarımızı nasıl bağışlayabildi? Kutsal Kitap şöyle yazar. Kurtarıcımız Tanrı'nın iyiliği ve insana olan sevgisi açıklanınca yaptığımız doğruluk işlerinden dolayı değil, kendi merhametine göre, Tanrı kendi merhametine göre, inayetine göre bizi kurtardı.